Ayrım 35, Kızıl Göğün Altında, Mark Sullivan, sayfa 345. Pino o gün geç vakit Mussolini ziyaretini anlatmadan önce Garda Gölü'nün doğudaki tepelerinde bulunan villanın penceresinin altında duyduğu birkaç kelimeyi tekrar etti. Bastu redes ist ferrat. Greta yenge koltukta doğrulup oturdu. Albert'la hapse atıldığından beri onlarda yaşıyor. Baka'ya günlük radyo yayınlarında yardımcı oluyordu. Bunu söyleyenin Vietinghoff olduğundan emin misin diye sordu. Hayır, emin değilim ama ses çok öfkeliydi ve hemen arkasından Feldmarschall'in villadan öfke içinde çıktığını gördüm. Ne demek bu? Was du redest ist verrat dedi Greta yenge. Önerdiğin şey ihanettir. İhanet mi dedi Pino. Babası öne doğru eğildi. Yani Hitler'e karşı bir darbe falan mı? Vietinghoff ile bu şekilde konuşuyorlarsa bence darbe söz konusu dedi Greta yenge. Wolf da orada mıydı? Ya Layers? Diğerleri de ama onları hiç görmedim. Bizden önce gelip bizden sonra gittiler. Tehlike çanlarını duyuyorlar dedi babası ve hayatta kalmak için entrikalar düzenliyorlar. Müttefiklerin bunu bilmesi gerek dedi Pino. Mussolini'ye ve Hitler'in sahip olduğuna inandığı süper silahı da. Layers bu süper silah hakkında ne düşünüyor diye sordu Greta yenge. Bilmiyorum, çoğu zaman yüzü duvar gibi ama öğrenecektir. Hitler için çalışmaya top üreterek başladığını bana kendi söylemişti. Baka sabah geliyor dedi babası. Londra'nın öğrenmesini istediklerini yaz Pino. Senin notunu da diğer yayınlarla birlikte yollarım. Pino kalem ve kağıt aldıktan sonra raporunu yazdı. Greta yenge Pino'nun kulak misafiri olduğu ihaneti not etti. Pino en sonunda esneyerek saatine baktı. Neredeyse 9 olmuştu. Generale gitmem, yarın için emirlerini öğrenmem gerek. Yarın gece eve gelecek misin? Sanmıyorum baba. Dikkatli ol dedi Michele. Savaş sonsuza dek sona ermek üzere olmasaydı generallerin ihanetten söz edişini duymazdın. Pino başıyla onayladıktan sonra paltosunu almaya gitti. Bana Albert dayı soran olmadı. Sen onu bu sabah San Vittore'de gördün değil mi? Nasıldı? Zayıflamış ama bu kötü bir şey değil dedi Greta yenge ruhsuzca gülümseyerek. Denemelerine rağmen onu konuşturmayı başaramamışlar. Diğer tutsakların büyük bir kısmını tanıyor oluşu işine yarıyor. Birbirlerini koruyorlar. Orada daha fazla kalmayacak dedi Pino. Dolly'nin evine gitmek üzere sokakları arşınlarken Pino'daki şimdi de savaşın bittiği gün arasındaki zaman hissi çok kısaydı. Bitmek bilmez derecede uzun ve Anna ile dolu dolu olan savaş sonrasından çok daha kısaydı. Anna ile geçireceği sonsuz bir gelecek düşünceleri onu hızla Dolly'nin kapısına ulaştırmıştı bile. Neyse ki kapıyı açan Anna olmuştu. Gülümsüyordu, artık hasta değildi ve Pino'yu gördüğüne çok sevinmişti. General ve Dolly dışarı çıktı dedi Anna Pino'yu içeri alırken. Kapıyı kapayıp kendini Pino'nun kollarına attı. Geç vakit Anna'nın yatağında şakıyan bedenleri ter ve aşkla parlıyordu. Seni özledim dedi Anna. Aklımdan hiç çıkmıyorsun dedi Pino. General Layers'i takip etmem ya da gittiğimiz yerleri gördüklerimizi ezberlemem gerekirken seni düşünmem kötü mü? Hiç kötü değil dedi Anna. Aksine çok tatlı. Ciddiyim. Ayrı olduğumuzda müziğin bir anda durduğunu hissediyorum. Anna Pino'ya baktı. Sen özel birisin Pino Lella. Hayır, pek özel sayılmam. Öylesin diye ısrar etti Anna parmağını göğsünde gezdirerek. Cesursun, komiksin ve güzelsin de. Pino utanarak güldü. Güzel mi? Yakışıklı değil miyim? Yakışıklısın dedi Anna yanağını okşayarak. Ama bana olan aşkınla öyle dolusun ki ışıltısı dışına vuruyor. Kendimi güzel hissettiriyor ve bu da seni güzel görmemi sağlıyor. O halde güzeliz dedi Pino ve Anna'ya iyice sokuldu. Pino şimdiyle savaşın bitişine kadar geçecek sürenin gözüne çok kısa göründüğünü, ne var ki savaştan sonrasının görünmez bir ufka kadar süreceği hissine kapıldığını anlattı. İstediğimiz her şeyi yapabiliriz dedi Pino. Hayat sonsuz. Mutluluğun peşine koşup tutkuyu da yaşayabilir miyiz? Gerçekten tek istediğin bu mu? Mutluluğun peşine düşüp tutkuyu da yaşamak mı? Sen başka türlüsünü yapabilir misin? Hayır dedi Pino. Anna'yı öpüp onu daha da çok severek. Galiba gerçekten yapamam. 26. Bölüm. Sonraki iki hafta boyunca General Layers ile Pino neredeyse hiç durmadan yollardaydılar. Layers, Como'daki gar ziyaretlerinden sonra iki kez İsviçre'ye gitti. Layers'in Monza yerine Como'ya gitmesi, Pino'ya General'in altın dolu vagonu hareket ettirdiğini düşündürdü. Lugano gezileri dışında Layers zamanının büyük bir kısmını kuzeye giden yolların ve tren hatlarının durumunu inceleyerek geçiriyordu. Pino nedenini sormadı ve sormak da haddine değildi. Ama 15 Mart'ta Brenner geçidine giden yolda ilerlerken generalin ne yapmak niyetinde olduğu apaçık ortadaydı. Avusturya'ya giden geçide çıkan tren rayları devamlı olarak bombalanmıştı. Her iki yönde de hizmet durmuştu ve gridi adamlar hattı onarmaya çalışıyordu. Brenner geçidi yolu vadiye inen bütün yolu kaplamış durumdaki kar yığınının arasından geçiyordu. Yükseğe çıktıkça kar kütlesi de yükseliyor, en sonunda çatısı olmayan kumlu beyaz bir tünel gibi görünüyordu. En sonunda karşılarına çıkan virajda devasa Brenner drenajının kusursuz manzarasıyla karşılaştılar. Dur dedi Layers ve elinde dürbünüyle dışarı çıktı. Pino'nun dürbüne ihtiyacı yoktu. Önlerinde uzanan yolu ve Brenner geçidinin üst kısmına, oradan da Avusturya'ya giden yolu kaplayan karı kazarken, parçalarken ve kürerken esir edilmiş tek bir organizma gibi görünen gri adamları görebiliyordu. Sınırdan ebey uzaktalar diye düşündü Pino ve daha yukarı kesimlere baktı. Oradaki karın kalınlığı 10 ya da 12 metre olmalıydı. Avusturya yakınlarındaki karaltılar da çığ izine benziyordu. Bu karaltıların altında 15 metrelik bir kar yığını ve yolda da döküntüler vardı. Layers de benzer bir fikre kapılmıştı. Köleleri gözetleyen Waffen SS birliklerinin bulunduğu bölgeye geldiklerinde general arabadan indi ve rütbesinden binbaşı olduğu anlaşılan görevliyle konuşmaya başladı. İki adam bağıra çağıra tartışıyorlardı. Öyle ki Pino bir ara tekme tokat kavga edeceklerini sandı. General Layers arabaya döndüğünde hala öfkeliydi. ''Bu kadar yavaş hareket ederlerse İtalya'dan asla çıkamayız.'' dedi. ''Kamyona, çapa, kepçeye ve buldozara ihtiyacım var. Gerçek makineler istiyorum, yoksa imkansız.'' ''Bon general.'' dedi Pino. ''Kapa çeneni ve arabayı sür, for Arbeiter.'' Pino generalin üstüne gitmemesi gerektiğini bildiği için sustu. Layers'in biraz önce ne söylemiş olabileceğini düşündü ve en sonunda neyin peşinde olduklarını anladı. General Layers'e kaçış rotasıyla ilgilenme görevi verilmişti. Almanların geri çekilmek için bir yol çizmeleri gerekiyordu. Tren rayları havaya uçurulmuştu. Bu nedenle Brenner geçidi yolu İtalya'dan kaçmak için en güvenli yoldu ve karla kapanmıştı. Diğer geçitler İsviçre'ye çıkıyordu ama İsviçre son birkaç gündür Alman trenlerinin ya da kafilelerinin sınırlarından geçişlerini durdurmuştu. ''Şu andan itibaren'' diye düşündü Pino, ''Naziler kapana kıstırıldı.'' O gece Pino Baca'ya İtalya ile Avusturya arasındaki muazzam kar engelini anlatan bir mesaj yazdı. Gerillaların ya da müttefiklerin daha çok çığa yol açmak için yolun üst kısmındaki karlı tepeleri bombalamaya başlaması gerektiğini söyledi. 5 gün sonra Pino ve Layers Brenner'a geri döndü. Pino generalin müttefik bombalarının yolu kar duvarlarıyla kapayan dev heyelanlara neden olduğu haberleri karşısında deliye döndüğünü görünce gizli gizli keyiflenmişti. Saatler geçtikçe Layers daha da dengesizleşiyor, bir an çok konuşkanken bir anda sessizleşip surat asıyordu. Generalin Mart sonuna doğru 6 gününü İsviçre'de geçirmesi, Pino'ya Anna ile neredeyse sınırsız bir zaman sundu. Pino Layers'i neden Dori'yi Lugano'ya ya da Cenevre'ye götürmediğini merak etmişti. Ama bunların hiçbiri üzerinde çok uzun süre düşünmedi. O aşıktı ve aşk herkese yaptığı gibi onun da zaman kavramını şaşırtmıştı. Anna ile geçen her an nefes kesiciydi ve hemen sona eriyordu. Oysa ayrı olduklarında zaman bitmek bilmez bir özlemle doluyordu. 1945 yılının Mart ayı yerini Nisan'a bıraktığında sanki kozmik bir değişim yaşandı. Soğuk ve karlı hava Kuzey İtalya'yı ele geçirmiş, müttefik ilerleyişi yerini ilkbaharın son sıcaklarıyla eriyen kara bırakmıştı. Pino General Layers'i neredeyse her gün Brenner geçidi yoluna götürüyordu. O sıralar yolda çapa kepçeler çalışıyor, damperli kamyonlar karı ve çığ kalıntılarını taşıyıp götürüyordu. Güneş mekanik kepçelerin yanında karları küreyen grili adamların gücünü tüketiyordu. Adamların yüzleri kardan yansıyan parlak güneş ışığından yanmıştı. Kasları erimiş, karın ve buzun ağırlığıyla bükülmüş, iradeleri de yıllardır süren kölelikle kırılmıştı. Pino onları teselli etmek, cesaretlerini kaybetmemelerini ve savaşın bitmek üzere olduğunu söylemek istiyordu. Artık aylar değil, yalnızca haftalar kaldı. Sabredin, hayata tutunun. 8 Nisan 1945'te karanlık çöktükten uzun bir süre sonra Pino ve General Layers Bologna'nın kuzeydoğusundaki Molinella kasabasına vardılar. Layers oradaki Wehrmacht karargahında bir karyolada yatarken Pino da Fiat'ın ön koltuğunda düzensiz bir uyku çekti. Şafak sökerken daha yükseklere Argenta kasabasının batısına çıkmışlardı. Oradan kıyı yakınlarındaki bir haliç olan Comacchio gölüne akan Senio nehrinin her iki tarafındaki düz ve ıslak araziyi görebiliyorlardı. Göl müttefiklerin Layers'in nehrin kuzey yakasına inşa ettiği istihkamların etrafına yanaşmasını engelliyordu. Tank tuzakları, mayın tarlaları, siperler, makineli tüfek yuvaları, Pino kilometrelerce uzaktan bile hepsini net bir şekilde görebiliyordu. Arkalarında müttefik topraklarındaki nehrin öteki tarafında Riminiye ve Adriyatik denizine giden ya da oralardan gelen tek bir kamyon dışında hareket eden hiçbir şey yoktu. O gün o tepede bahar kuşları ve böcekler dışında saatlerce pek az ses duyuldu. Ilık bir esinti sürülen tarlaların kokusunu taşıyordu. Tüm bunlar Pino'ya toprağın savaşı tanımadığını, doğanın insanların birbirine yaşattığı dehşete rağmen var olmaya devam ettiğini düşündürdü. Doğa insanları ve insanların öldürmeye, fethetmeye karşı duydukları ihtiyacı biraz olsun umursamıyordu. Sabahın son saatleriydi, sıcaklık artmıştı. Öğlene doğru uzaktan gümbürtüler, Rimini'nin sularından yükselen patlama yankıları duydular ve kısa süre sonra Pino denizin üzerini kaplayan dumanı fark etti. Neler olup bittiğini merak etmişti. Sanki General Layers de onu duymuştu. ''Gemilerimizi bombalıyorlar'' dedi sakince. ''Yolumuzu kesiyorlar ama beni de orada yok etmeye çalışacaklar.'' Öğleden sonraydı ve hava bir yaz günü kadar sıcak olmasına rağmen o kadar kuru değildi. Kavurucu sıcağa rağmen kışın düşen bütün nem yerden buharlaşarak uçmuş, havayı boğucu ve ağır bir hale sokmuştu. Layers nöbetine devam ederken Pino da arabanın gölgesinde oturuyordu. ''Savaştan sonra ne yapacaksın For Arbiter?'' diye sordu Layers bir süre sonra. ''Moi, mon general'' dedi Pino. ''Bilmiyorum. Belki okula dönerim, belki annem de babama bakmak için çalışırım, ya siz?'' General Layers dürbününü gözünden çekti. ''Ben henüz o kadar ilerisini göremiyorum.'' ''Ya Dodi?'' Layers bu terbiyesizliği için Pino'yu azarlaması gerekip gerekmediğini düşünürcesine başını yana eğdi ama onun yerine ''Brenner açıldığında onunla ilgilenilecek.'' dedi. İkisi de güneyde gümbürtülü monoton bir gürültü duydular. Layers dürbünü yeniden kaldırıp gökyüzüne baktı. Başlıyor dedi. Pino ayağı fırlayıp elini gözlerine siper ederek baktığında güneyden onarlı olarak yan yana 20'li olarak da arka arkaya sıralanmış ağır bombardıman uçaklarını gördü. 200 savaş uçağı üstlerine doğru uçarak öylece yakınlarından geçti ki Pino uçakların silah yüklerini başından aşağı dökmelerinden korktu. 1 mil uzakta ve 1 mil yukarıdalardı. Yana yatarak gövdelerini sergilediler ve bomba bölmelerini açtılar. Bombardıman uçaklarının yol gösterici olanları irtifa kaybetti, kanatlarını ayarladı ve gotik hattıyla Alman topraklarına saldırdı. Attıkları bombalar arkalarından vızıldayarak geliyor, gökyüzünden dalış yapan sayısız balık gibi görünüyordu. İlk bomba tam Alman savunmasının arkasına isabet edip patlayarak etrafı enkaz yağmuru içinde bıraktı. Işın ve alevlerden bir gökkuşağı yarattı. Gotik istihkamının arkasına bombalar yağdıkça alazlanmış çukurlar ve bakır kırmızısı yangınlar bir şiddet ve yıkım alısı içinde doğudan hallice ve denize yuvarlanıyordu. İlk dalgadaki son roketten 10 dakika sonra ikinci, üçüncü ve nihayet dördüncü roket de geldi. Toplamda 800 ağır bombardıman uçağı anlamına geliyordu bu. Hantal uçaklar ağır silahlarını aynı hızda ama 1-2 derecelik farkla bırakıyorlardı. Böylelikle yeni bombalar Almanların cephe gerisinin farklı yerlerine düşüyordu. Silah depoları patlıyor, petrol kaynakları sızıyordu. Kışlalar, yollar, kamyonlar, tanklar ve geçici ikmal depoları ilk saldırıda yerle bir olmuştu. Sonra orta dereceli ve hafif dereceli bombardıman uçakları nehrin üstünde alçak uçlu savunma hattına saldırdı. Layers'in tank tuzaklarının bazı kısımları havaya uçmuştu. Makineli tüfek yuvaları parçalara ayrıldı, top mevzileri düştü. Sonraki 4 saatte müttefiklerin bombardıman uçakları bölgeye 20 bin bomba bıraktı. Hava saldırıları arasındaki boşluklarda müttefiklere ait 2 bin ağır silah gotik hattını 30 dakika boyunca yaylım ateşine tuttu. Öğleden sonranın son saatleri yaşanırken güneş nehri kaplayan dumanın içinde parlıyor, gökyüzü cehennem gibi ve kasvetli görünüyordu. Pino Layers'a baktı. General titreyen elleriyle tuttuğu dürbünüyle düşen savunma hattının güneyine bakarken bir yandan da Almanca küfürler yağdırıyordu. "Mon general," dedi Pino. "Geliyorlar," dedi Layers. "Tanklar, cipler, ağır silahlar, bütün orduları bize doğru ilerliyor. Askerlerimiz ellerinden geldiğince direnecek ve birçoğu o nehir için ölecek. Ama bir zaman sonra, ki bu yakın bir zaman, oradaki her asker bozguna uğrayan kimsenin kaçamayacağı o seçimle karşı karşıya kalacak, geri çekilecek, teslim olacak ya da ölecek." Gün yerini alacak karanlığa bıraktığında alev makineli müttefik askerleri Alman siperlerini ve makineli tüfek yuvalarını istila etti. Siyah ve yıldızsız bir geceydi. Göğüs göğüse savaş karanlığın içinde sürüp giderken Pino'nun görebildiği tek şey patlayıcıların ışığı ve yangının yavaş kırbacıydı. "Sabah her yeri istila etmiş olurlar," dedi Layers en sonunda. "Bitti artık." "İtalya'da şişman kadın şarkı söyleyene kadar hiçbir şey bitmemiştir deriz Mon General," dedi Pino. General "operadan nefret ederim" diye söylendikten sonra arabaya doğru yürüdü. "Elimdeki seçenekler tükenmeden önce beni Milano'ya götür." Pino bunun tam olarak ne anlama geldiğini bilmese de istekli bir şekilde direksiyonun başına geçti. Naziler şu anda geri çekilebilir, teslim olabilir ya da ölebilir diye düşündü. Savaşın kendisi bile ölmekte. Artık huzura ve işte Amerikalılara yalnızca günler kaldı. Pino gece boyunca Milano'ya doğru araba kullanırken nihayet bir Amerikalıyla tanışacak olma düşüncesi keyfini yerine getirmişti. Belki de koca bir Amerikan ordusuyla bile tanışabilirdi. Anna ile evlendikten sonra kuzeni Licia Albanese gibi Amerika'ya gidebilir, annesinin çantalarını ve Albert dayının deri ürünlerini New York'a, Chicago'ya ve Los Angeles'a götürebilirdi. Orada bir servet kazanabilirdi. Pino bu fikri düşündükçe tüyleri ürperdi ve daha az önce hayal bile edemeyeceği bir geleceğin ışıltısına kapıldı. Milano yolu boyunca bir kez bile az önce tanık olduğu korkunç yıkımı düşünmemişti. Hayatında güzel ve yararlı bir şeyi Consmania yapmak istiyordu ve tüm bunları Anna'ya anlatmak için sabırsızlanıyordu. Seni nehri boyunca uzanan gotik hattı aynı gece geç saatlerde yerle bir edilmişti. Sonraki akşam Yeni Zelanda'dan ve Hindistan'dan gelen müttefik güçleri geri çekilip kuzeyde yeniden toplanan Alman ordusuyla birlikte Layers'in düşen savunmasının yaklaşık 5 kilometre gerisindeydi. 14 Nisan'da korkunç bir bombardımanın ardından Amerikan 5. Ordusu gotik hattının batı duvarını kırarak kuzeye, Bologna'ya doğru ilerledi. Geçen her gün müttefiklerin ilerleyişine dair yeni haberleri beraberinde getiriyordu. Pino her gece Balkan'ın kısa dalga radyosundan BBC'yi dinliyordu. Her günde Layers'i cephe cephe dolaştırıyor ya da onu kaçış rotalarına götürüyordu. Buralarda İtalya'yı istila ettiklerinden daha düşük bir hızla kaçan Almanların oluşturduğu uzun sıraları izliyorlardı. Nazi savaş makinesi Pino'ya sakat görünüyordu. Yalpalayan tankların hızlarını kaybetmesine ve savaş travması yaşayan piyadelerin topları çeken katırların arkasından nasıl yürüdüklerine bakınca her şeyi görebiliyordu. Açık kamyonlardaki yaralı onlarca Alman kavurucu sıcak güneşin ışınlarına maruz kalıyordu. Pino hepsinin hemen oracıkta ölmesini umuyordu. Pino ile Layers 2-3 günde bir Brenner geçidine gidiyorlardı. Hava ısınınca kar da erimiş, buzlu pis sular geçitten akarak yeraltı tünellerini ve yolu çökertmişti. Rotanın sonuna geldiklerinde buz gibi su buharlı kazıcıların ve damperli kamyonların yanında çalışmaya devam eden kölelerin açık bileklerine ve kaval kemiklerine kadar geliyordu. 17 Nisan'da grili adamlar Avusturya sınırından 1,5 kilometre kadar uzaktaydı. İçlerinden biri suya düşüverdiğinde SS askerleri onu dışarı çekip bir kenara fırlattılar. Bu olay General Layers'in gözünden kaçmamıştı. "Onları tam gün çalıştırın," dedi sorumlu yüzbaşıya. "Bir hafta içinde bütün Wehrmacht 10. Ordusu bu yola varmış olacak."
35. Ayrımın sonu. Sayfa 354.